Avustralya gündemi söyleşisi kapsamında Kazım Ateş ile birlikteyiz. Kazım Bey merhaba.
Merhaba Özen Hanım.
Bugün konuşmaya elbette bu son günlerin haberiyle başlayalım. Hem hükümet hem de muhalefetin sözlerini görüşelim. Hükümet Avustralya İnşaat Komisyonu'nu yeniden kurmak için elinden geleni yapıyor ve hatta erken seçim kumarı oynamaya hazır görülüyor. Sizce bu iyi bir fikir mi?
Bundan yaklaşık 1-2 ay önce mi gündeme gelmişti ve o zaman da söylediğimiz gibi Başbakan Malcolm Turnbull bunu adeta bir kumar gibi çevirmişti ve kumarı oynuyor gibi. Yani hükümetin istikbalini kumara getirmiş oldu. Yani ya bu iş olacak ya da seçime gidilecek şeklinde. Seçime gidildiğinde tabii double dissolution olması gerekiyor. Yani iki meclis hem senete hem milletvekillerinin feshedilmesi lazım. Yani şu anda herhalde double dissolution'a doğru gideceğiz. Hı hı. Avustralya tarihinde daha önce 6 kez double dissolution olmuştu. Ama her seferinde iktidardaki başbakan bunu istediği halde başarılı olmadığı da görülmüştür. Bazıları ki iktidarı bile kaybetmiştir. Yani Malcolm Turnbull da iktidarı kaybedebilir.
Peki inşaat sektörünü kontrol altında tutmak sizce neden bu kadar önemli bu hükümet için?
Birçok sektörde olduğu gibi ne yazık ki inşaat sektöründe de karayollarında öyle, bankacılıkta öyle, finans dünyasında öyle yolsuzluklar, usulsüzlükler yapılıyor ya da haksız kazançlara araç olabiliyor. Ama inşaat sektörü öteden bilinen bir gerçektir ki yolsuzluğun en çok yapılabildiği, usulsüzlüğün en çok başvurulduğu bir sektör. Bunu tırnak işareti içerisinde söyleyecek olursak bu sektörü adam etmek istiyorlar. Tabii inşaat sektörü ve ona bağlı olan sendikalar tabii ki muhalefeti destekleyen gruplar, Labour Partisi'ni destekleyen gruplar. Dolayısıyla burada bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. Yani hem de muhalefeti zor durumda bırakacağını düşünüyor.
Peki siz yolsuzluk ve usulsüzlüğün en çok görüldüğü sektör diyorsunuz ama niye bu konuda şimdiye kadar önemli bir haber yazılmadı? Şunlar görüldü diye.
Sendikalarla ilgili, inşaatçılarla ilgili hem Victoria eyaletinde hem Avustralya genelinde çok defa usulsüzlükler, yolsuzluklar, kaba davranışlara başvurular, mitinglerin yapılması vesaire. Bunlar her zaman gündeme geliyor.
Haberler olduğu zaman dediğiniz doğrudur. Haber olduğu zaman gündeme gelmişti. Ancak bu seçim kampanyası ve bu hükümetin bu ısrarı döneminde hükümetten hiçbir kimse şu kadar yolsuzluk yapılmıştır bu sektörde, bunun için bunu istiyoruz diye bir söz söylemedi.
Şimdi önümüzde bir seçim kesin, kaçınılmaz bir seçim var. Bu da en geç Kasım ayında yapılması lazım. Fakat Malcolm Turnbull'un iktidara gelmesiyle, yani başbakan olmasıyla birlikte partide, hükümette çok göz alıcı, çok çarpıcı bir yenilik ya da değişiklik olmadı. Dolayısıyla kaçınılmaz olan bir seçime giderken Malcolm Turnbull güçlü bir iddiayla, güçlü bir savunmayla gitmek istiyor. Ve kararlı bir
bunu
başbakan
yapacak
gibi bunu yapmak istiyor. Hı. Yani millete bir şey ispat etmeye çalışıyor.
Evet, söylediğiniz doğru. Çünkü bu dönem içinde Malcolm Turnbull'un ortaya herhangi bir şey getirmediği, getireceğim dediği şeyleri de yapmadığı, sessiz kaldığı, hareketsiz kaldığı çok söyleniyor. En büyük eleştirilerden birisi o. Böylelikle işte ben bir şey yaptım demiş olmak için giriştiği öne sürülüyor doğrusu. Ve sizin biraz önce belirttiğiniz gibi hem bu hem bir yandan da sendikaları ve inşaat sektöründeki sendikaların durumunu kontrol altına almak. Bir taşla evet, iki kuş dediğiniz gibi. Peki şimdi erken seçimin 2 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor. Sizce bu sefer erken seçim yapılırsa ne olur?
Şu anda bunu kestirmek zor. Önümüzde yaklaşık 2,5 ay gibi bir süre kaldı erken seçim eğer 2 Temmuz'da olacak olursa. Eğer Malcolm Turnbull madem böyle bir karar aldığına göre belki de kimsenin bilmediği, düşündüğü başka hamlelerde bulunacak. Bir takım belki siyasi manevralarda, bir takım çıkışlarda bulunacak. Ve bunlara belki güvenerek güçlü bir pozisyona gelebilirim. Seçmenin gözünde itibarım artabilir diye bir şeyler düşünüyor olabilir. geçmiş yıllarda double dissolution yaparak, yani iki meclisin fesiyle birlikte seçime giden 6 hükümetten yaklaşık yarısı başarılı oldu. Yarısı da başarılı olmadı. Bir iki tanesi de seçimi kazandığı halde istediği yasaları meclisten çıkaramadı. Bir iki tane hükümet de 1983 yılında Malcolm Fraser'ın yaptığı gibi tamamen hükümeti de kaybetti ve muhalefet iktidara geçmişti.
Gelelim muhalefete o zaman. Muhalefet İnşaat Sektörü Komisyonu'na karşılık ben de Bankacılık Sektörü Komisyonu kurulmasını istiyorum diyor. Sizce bu iyi bir fikir mi?
Tabii yani şu anda burada bir siyaset oynandığı açık. Malcolm Turnbull güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde seçime doğru gittiğini, yani şu anda adı konmamış olsa da bir gayri resmi seçim kampanyası başlanmış durumda. Tabii İşçi Partisi de buna karşılık olarak, elbette muhalefet partisi olduğu için, o da karşılıklı olarak kararlı olduğu ve alternatif bir hükümet olduklarını, olabildiklerini de ortaya koymaları gerekiyor. Ve bu bankacılık noktasında da Kraliyet Komisyonu'nun yapılmasını daha uygun olduğunu söylüyor. Hükümet ise yok, o çok masraflı, gereksiz. Biz bunu ESİK'e para kaydırarak, kaynak aktararak aynı sonucu elde edebiliriz. Yani bankacılık sektöründeki usulsüzlükler, yanlışlıklar veyahut da vergideki dengesizlikleri bu şekilde ortadan kaldırabilir. Vergi kaçakçıları da işte kısmen, nispeten önüne geçebiliriz. Yoksa bankacılık sektöründe, finans sektöründe yolsuzluğu kimsenin sıfıra indirdiği bugüne kadar görülmedi.
Yani orada da yolsuzluk var, bu biliniyor. Müşteriler, hatta bugün Ross Gittins'in yazısına göre, ki biliyorsunuz o hem The Age hem de Sydney Morning Herald'da yazıları çıkan Avustralya'nın en saygı gören ekonomistlerinden birisi, diyor ki banks don't get it, they treat customers badly. Yani şimdiye kadar hep kendi müşterileri, işte bizleri kötü davrandılar. Bir sürü paralar alıyorlar. Bir zamanlar Levent Efe'nin söylediği gibi bankada hapşırsanız para istiyorlar. Ve Ross Gittins'in dediği gibi they put profits ahead of customers diyor. Kârlara daha çok önem veriyorlar, müşterilerinden çok. Buna rağmen bu konuda neden daha çok destek alınmıyor? Yani neden böylesine bir tepki yok seçmen tarafından?
Şimdi tabii her şeyden önce Avustralya'daki bankacılık sektörü deyince akla dört büyük banka geliyor. Bu dört büyük bankanın hiçbiri hükümete ait değil, devlet bankası değil. Bunlar özel sektöre ait. Genelde hani bizim insanımız banka deyince böyle devletin bir yan kurumu gibi görülür. Eskiden öyleydi, çok eskiden öyleydi. Avustralya'da da Commonwealth Bankası vardı, State Bankası vardı. Bunlar devlete ait idi. Ama şimdi bunlar hepsi şu anda özel sektörün, yani hissedarın oy kullandığı, istediği yöneticiyi başa getirdiği yönetim kurulunu. Yönetim kurulu ise üst düzeyli işte CEO dediğimiz yöneticiyi getiriyor. Dolayısıyla yani demokratik bir yapı var orada. Her ne kadar en çok parası olanın en çok oyu sayıldığı halde böyle bir yapılanma var. Sonuçta sivil bir kuruluş bankacılık. Çok gücü var. Hükümetleri indirebiliyor. Biz bunları biliyoruz. Başka ülkelerde bunlar çok daha bariz bir şekilde yapılabiliyor. Ama bankacılık sektörü o kadar büyük ki, yani şu anda mesela Scott Morrison, Maliye Bakanı diyor ki biz şu uygulamalar yapacağız. Bunun da maliyeti işte şu kadar, 100 milyon dolar. Biz bu masrafı bankalar tarafından karşılanmasını istiyoruz diyor. Aman diyor, başka yollara da başvurmayın diyor. Biliyor bankaların oyunu, gücünü ve manipülatif olduğunu, olabildiğini. Çünkü oradaki masraflar gerçekten bankalara bindirildiğinde, yüklenildiğinde bankada biraz önce sizin söylediğiniz gibi şubeye girenden, hapşurandan hemen bir vergi kesiyorlar. İşte kredi kartlarına şu kadar zam, faize işte şu kadar zamla o açıkları da kapatılabileceği çok yani bariz bir şekilde ortada.
Bir de şöyle bir durum var sanırım Kazım Bey. Yani biz başka bir yere gidecek kapı yok ki, bu bankalara gitmek zorundayız. Biz müşteriler bu bankaları kullanmak zorundayız. Bankasız bir yaşam olamaz. O dört bankada hep birbirine benzer şey yapıyor ki insanlar gidecek başka bir yere, yapacak başka bir işi olmasın diye. Bunu bildikleri için mi de biraz böyle davranıyorlar?
Evet, şimdi birçok ülkede sadece dört değil, 40 tane bankanın olduğu ülkeler var, devletler var. 100 tane bankanın olduğu ülke ve devletler var ama Avustralya'da 4 tane büyük banka var. Bir iki tane de eyaletlerin işte önüne gelen bankalar var ki onların üzerinde de bu 4 büyük bankanın müdahalesi var. Yani bu yeni bir yapı değil. Eskiden beri Avustralya'da böyle. Maalesef bu değiştirilemiyor. Şimdi zaman zaman bazı kuruluşlar, bazı insanlar, parası olan insanlar bir araya geliyorlar. Biz diyorlar halka dayalı, sivile dayalı bir bankacılık sistemi getirdik diyorlar falan. İşte müşteri bizde önce gelir, şu bu falan. Ama sonuçta ürünlerine baktığınızda, faiz oranlarına baktığınızda pek manevra kabiliyeti yok o bankalarda. Yani sonuçta hangisine geçseniz 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Yani adını değiştiriyorsunuz ama ürünler sonuçta aynı. Merkez Bankası faizleri belirliyor. Bankalar kendi aralarında yapmamaları gerektiği halde faiz noktasında belirlemesinde anlaşmalar yapılıyor ki zaman zaman bu ortaya çıkıyor. Bankalara ceza ödediği oldu Avustralya hükümetinin. Ama işte sonuçta bir şirket bankada.
Evet Kazım Bey, soru geldi. Hicivi seven bir dinleyicimiz var, Marcan Bey. Bir öneride bulunmuştu. Bugün Kazım Bey'e sorar mısınız diyor. Devletler arası politikacı transferi konusunda ne düşünüyorsunuz? Devletler arasında birçok şeyi transfer ediyoruz. Politikacı transfer etsek, mesela Avustralya'daki sorunları çözmesi için Türkiye'den politikacı getirsek, buradan oraya politikacı transfer etsek, futbol gruplarındaki gibi. Bu olabilir mi?
Zaman zaman bunu dile getirilir ama yani bir insan bir başka yere giderken gerçekten o ülkeyi de iyi tanıması lazım. Altyapısını. Yani belki o ülke kökenli insan bir başka yerden, ki biz bunu hani Türkiye'de görüyoruz. Avrupa'dan, Amerika'dan birçok insanlar, Türk kökenli vatandaşlar zaman zaman Türkiye'ye dönüp siyaset yaptıkları görülüyor. Ama tamamen o ülkeye yabancı olan bir kimsenin getirip başka ülkede başarılı olacağını zannetmiyorum. Yani Avustralya'daki parlamentonun tamamı, ki her şeye rağmen yaşanabilirlik düzeyinde Avustralya birinci, ikinci geldiğine göre buradaki parlamentoyu kaldırıp Ankara'ya koysak ben çok kısa bir zamanda başarılı olabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü her şey farklı ve değişik.
Oranın kendine has bir çılgınlığı var. O çılgınlığı anlamadan orada çalışmak veya yaşamak çok zor olabilir dediğiniz gibi.
Ama Türkiye'den buraya siyasiler gelse belki burada başarılı olabilirler. Çünkü bizimkiler çok cin gibiler.
Cin gibiler. Türkiye'dekiler cin gibiler değil mi?
Tabii buradakiler... Türkiye'deki yaşanan bir gündemle Avustralya'daki yaşanan bir gündem kıyaslanamaz. Biliyorsunuz biz zaman zaman bu hafta ne konuşalım diye sıkıntı çekiyoruz.
Türkiye'de günde, her gün değişiyor.
Öyle.
İnsanlar farklı dediğiniz gibi. Bu arada dinleyicileri davet edelim. Siz de konuşmaya katılabilirsiniz. Evet. Telefonla arayabilirsiniz. 1-300-799-626. Arkadaşım Zi'yi bekliyor telefonun yanı başında. Sizi buraya stüdyoya bağlayacak. İsterseniz SMS gönderebilirsiniz. Varcan Bey'in yaptığı gibi soru sorabilirsiniz. Bunun için telefon numarası ise 0-429-99-62-63. Evet Kazım Bey, söyleşimize devam edersek bugün yine haberlerde biraz önce duyduk. ASIC diye bilinen Australian Securities and Investment Commission var ki işte bu corporate yolsuzluklarını, şirket yolsuzluklarını inceliyorlar onlar. Bu komisyona daha çok para verileceğini açıkladı hükümet. Bu yeterli olur mu? Bu yani hani bankacılık sektörü hakkında yapmayalım inceleme. Buraya daha fazla para verin, onlar araştırsın demek yeterli mi?
Şimdi ASIC bir denetleme kurulu gibi devlet adına çalışıyor ve Avustralya'da ticaret yapan, iş yapan, finans sektöründe olan, ticaret sektöründe olan bütün kurum ve kuruluşların, hele hissedarları varsa, onları kontrol ediyor ki bir haksızlık olmasın hissedarlara. Bir yanlışlık ya da haksız kazançlar olmasın, vergi kaçakçılığı yapılmasın. Bazı şirketler kuruluyorlar, birçok borç alıyorlar. O aldıkları borçla bir takım mülk sahibi oluyorlar. O mülkleri de sonradan başka isimlere kaydırıp bazılarını yurt dışına, bazılarını çevrelerine falan, sonra iflas bayrağını çekiyorlar ve 10 milyonlarca dolar silinmiş oluyor ve hissedarlar da hepsini kaybetmiş oluyor. Şimdi ASIC gibi kuruluşlar her ülkede var. Onlar tabii ki görevlerini yapmak zorunda. Hem de hükümetten bağımsız olarak görevlerini yapıyorlar ve yapmak zorundalar. Ve Yani onların ne kadar elemana ihtiyaçları var, ne tür araç ve gereçlere ihtiyaçları var, ne gibi yetkililere sahip olmaları lazım görevlerini mükemmel bir şekilde yapabilmek için, ben onun tamamıyla bilmem. Ama tabii ki bir denetim mekanizması olması gerekiyor. Yoksa ülke mafya devletine dönüşür. Kim güçlüyse onun dediği geçer. Hangi sektör kaba güce başvurabilirse onun dediği geçer. Yani çok geri kalmış ülkelerde maalesef sistemler böyle yürüyor. Güç evet. Kimin elinde? Şimdi Avustralya'da kaba güce başvuramıyorsunuz. Çünkü bu ülkede böyle bir gelenek yok. Bu ülke oturmuş bir devlet yapısı var. Ama buna rağmen insanın içerisinde her zaman için bedavadan mal edinme, mülk edinme hastalığı her yerde olduğu gibi burada da olan insanlar var. Tabii ki güçlü bir denetim olacak ki her zaman herkes ensesinde demokrasinin kılıcını hissetmesi lazım. Evet. Aksi halde yolsuzluk
diz boyu alır gider başını.
Alır gider. Bu sefer de o yolsuzluklardan çalınan paralar vergi mükellefiyetinden alınacak. İşte en çok da hükümetler gidip bunu emekliden alacak, öğrenciden alacak, hastadan alacak, talebeden alacak. Yani sosyal hizmetlerden kesecek. Geri kalmışlık daha da bu neden olmuş oluyor tabii ki.
Bir dinleyicimiz SMS yoluyla size soru sormuş Kazım Bey. Evet. Geçen hafta gündeme getirmiştim. Emeklilere bu hükümet hiç para vermedi. Bunu lütfen Kazım Ateş'e sorun. Barış Bey sormuş bunu. Emeklilere hiç para vermedi mi bu hükümet?
Şu andaki liberal hükümeti kastediyor olmalı. Evet. Vallahi şimdi... hiç para vermedi derken belki şunu kastediyor. Yani bir yenilik olmadı.
Yenilik getirmedi. Evet, bir yoksa artış getirmedi veya maaşlara.
Tahmin ediyorum. Yani bir yenilik, bir hani böyle bir prim. hükümetler yapıyorlar ya, vergiden indiriyor ya zam yapıyor ya da enflasyon endeksli bir zam getiriyor falan. Belki de şu da var. Hani 5-6 sene önce bu küresel mali kriz esnasında Kevin Rudd hükümeti biliyorsunuz kesenin ağzını açtı. Birçok borç para alarak emeklilere, ailelere çok para dağıtmıştı. İnsanlar biraz ona alışmıştı herhalde. Evet, şimdi onun gibi şeyler olmadı. Ama bunun dışında gerçekten emekli olup da bu insanlar bazen bu ülkede nasıl geçiniyorlar diye ben de hayrete düşüyorum. Posta kutusunu açtığımda bir gaz elektrik geliyor. İki arabanız varsa, hani bir aileniz, bir kendiniz için, 700-800 dolar registration. Ay geçmiyor ki böyle bir fatura gelmesin. Yani nasıl insanlar işte evin
emeklilikte bunu geçiniyorlar.
Nasıl ödeyebiliyorlar? Yani Avustralya'daki emeklilikle geçinen insanlara hakikaten en azından madalya, heykeli dikilemezse en azından madalya vermek lazım.
Ki eskiden hiç böyle değildi biliyorsunuz. Emeklilik maaşı azdı ama yetiyordu. Böyle evet. Büyük bir uçurum giderek büyüyor. Bu da Avustralya'nın, yani hani biraz önce dediniz ki dünyada birinci sırada, üçüncü, beşinci sıraya düşmesine neden olmaz mı?
Evet. Bunu hatırlıyorum. Bir iki ay önce konuşmuştuk bizzat bu konuyu. Ve Avustralya maalesef gittikçe emlak sahibi olma noktasında Avrupalılaşıyor, Amerikalılaşıyor. Yani rüya ve hayal bile edemiyorsunuz. Bir ev alabilmek için en az 200 bin dolar kadar, hani doğru dürüst bir ev alabilmeniz için 150-200 bin dolar bir birikiminiz oluyor girişinde bulunmazdan önce.
Ama insanların bunun değişmesi için herhangi bir isteği de yok. Böyle bir talebi de dile getirmiyorlar. Sizin dediğiniz gibi biz emeklilik maaşıyla geçinemez olduk diye böyle bir talep de dile getirmiyorlar. Bu neden böyle?
Evet, bizim Avustralya'daki sivil toplum biraz uyuşuk. Yani inşallah bunu hakaret olarak almaz insanlar da. Gerçekten yani, çünkü sistemli bir ülkede yaşadığımız için ya belki bugün bize kötü gibi geliyor ama bu işler düzelir, ben mi uğraşacağım falan. Bana ne gibi duygular çok hakim. İnsanlar gündelik hayatlarıyla daha çok meşgul olmak istiyorlar. İşte yemeydi, içmeydi, çoluklu çocuklu ziyaretti, kafalata içmelere gitmekti falan, dizi izlemek falan, futbola gitmek, onu bunu dedikodusunu yapmak. Yani böyle yumuşak ve tatlı bir eleştiride bulunuyorum. Evet, İnsanlar evet. O gibi konulara harcadıklarının %3'ünü bu gibi konulara harcamış olsalar Avustralya'da değişiklik yaşanır.
Bu güzel sözle bitirelim bu haftaki o zaman Avustralya gündemini. Bunun üstüne söz söylenmez diyorum ben Kazım Bey.
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Ben size çok teşekkür ediyorum. Katılan dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programın da böylelikle sonuna doğru geldik. Yarın buluşmak üzere. Hoşça kalın.